Ayrım 18, sayfa 220. Bunu hiçbirimiz anlayamadık. 503 beni büyülemeye başlamıştı. Sayının anlamını anlamak için her şeyi denedim. Numeroloji, haritalar, enlemler. Langdon koridorun sonuna gelince köşeyi döndü ve konuşurken diğer etiketleri incelemeye koyuldu. Uzun yıllar tek ipucu 503'ün 5 sayısıyla başladığıydı. Illuminati'nin kutsal sayılarından biri. Durdu. İçimden bir ses bana senin onu bulduğunu ve bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor. Langdon yaptığı işten gurur duyarak doğru dedi. Galileo'nun Dialogo diye bir kitabını duydun mu? Elbette, bilim adamları arasında en büyük bilimsel ihanet olmasıyla ünlüdür. İhanet, Langdon'ın kullanacağı açıklama değildi. Ama Victoria'nın ne demek istediğini biliyordu. 1630'ların başlarında Galileo, Kopernik'in merkezi güneş sistemi modelini öven bir kitap yayınlamak istemişti. Ama Vatikan, Galileo, kilisenin yeryüzü merkezli modeline de, Galileo'nun son derece yanlış olduğunu bildiği model, aynı oranda ikna edici ifadelerle yer vermezse, kitabın basılmasına izin vermeyecekti. Galileo'nun kilisenin taleplerine razı olup kitapta hem doğru hem de yanlış modellere yer vermekten başka seçeneği yoktu. Langdon, bildiğin gibi dedi. Galileo'nun ödün vermesine rağmen Dialogo dine karşı bulundu ve Vatikan onu ev hapsine aldı. Hiçbir iyi niyet cezasız kalmaz. Langdon gülümsedi. Çok doğru. Bununla birlikte Galileo ısrarcıydı. Ev hapsindeyken gizlice alimlerin sıkça Dialogo ile karıştırdığı daha az bilinen metinler yazdı. Bu kitaba Discorsi deniliyor. Victoria başını salladı. Bunu duymuştum. Gelgit üzerine bilimsel araştırmalar. Langdon birden sustu. Victoria'nın gezegen hareketleri ve gelgit dalgaları üzerine etkisini inceleyen gizli bir yayını duyması onu şaşırtmıştı. Victoria, baksana dedi. Babası Galileo'ya tapan İtalyan bir deniz fizikçisiyle konuşuyorsun. Langdon güldü. Yine de aradıkları şey Discorsi değildi. Langdon ev hapsindeyken Galileo'nun tek çalışmasının Discorsi olmadığını açıkladı. Tarihçiler aynı zamanda Diagramma isminde gizli bir kitapçık yazdığına inanıyorlardı. Langdon, Diagramma della Verita dedi. Gerçeğin diagramı. Hiç duymadım. Şaşırmadım. Diagramma Galileo'nun en gizli eseriydi. Herhalde doğru olduğuna inandığı bazı bilimsel gerçekler hakkındaki tezlerdi ama bunları paylaşmasına izin verilmemişti. Galileo'nun daha önceki el yazmaları gibi Diagramma da bir arkadaşı tarafından Roma'dan kaçırıldı ve Hollanda'da sessiz sedasız basıldı. Kitapçık Avrupa'daki gizli bilim çevrelerinde hayli popüler oldu. Sonra Vatikan bu olaydan haberdar oldu ve bir kitap yakma kampanyası başlattı. Victoria şimdi meraklanmışa benziyordu. Peki sence ipuçları Diagramma'da mı? Segno, aydınlanma yolu hakkındaki bilgi. Galileo haberi Diagramma ile yaymıştı, buna eminim. Langdon kasaların durduğu üçüncü saraya girdi ve tanım etiketlerini okudu. Arşivciler yıllardır Diagramma'nın bir kopyasını arıyorlar. Ama Vatikan'ın yaktığı kitaplar ve kitapçıkların düşük kalıcılık değeri yüzünden bu kitapçık yeryüzünden kayboldu. Kalıcılık değeri mi? Sağlamlık. Arşivciler belgelere yapısal sağlamlığı açısından 1 ile 10 arasında puan verirler. Diagramma saz papirüsüne yazılmıştı. Kağıt mendil gibidir. Ömrü bir yüzyıldan uzun sürmez. Neden daha sağlam bir şeye yazmadı? Galileo'nun buyruğu böyleydi. İnananları korumak için. Böylece kopyayla yakalanan bilim adamları kitapçığı suya attığında anında eriyip çözülecekti. Delilleri yok etmek için mükemmel bir teknikti ama arşivciler açısından felaket oldu. 18. yüzyıldan sonra sadece bir tek Diagramma kopyası kaldığına inanılıyor. Bir mi? Victoria odaya göz gezdirirken yıldırım çarpmış gibi bakıyordu. Ve burada mı? Galileo'nun ölümünün hemen ardından Vatikan, Hollanda'dan isteyip el koydu. Yıllardır onu görmek için dilekçe veriyorum. İçinde ne yazdığını ondan sonra anladım. Victoria, Langdon'ın aklından geçenleri okumuş gibi koridorun karşı tarafına geçerek, yan taraftaki kasalara bakmaya başlayarak hızlarını ikiye katladı. Langdon, teşekkürler dedi. Galileo, bilim, bilim adamıyla ilgili tanım etiketlerini arayacaksın. Gördüğünde anlarsın zaten. Tamam, ama bana hala ipucunun Diagramma'da olduğunu nasıl anladığını anlatmadın. Illuminati mektuplarında gördüğün sayıyla mı ilgili? 503. Langdon gülümsedi. Evet, biraz zamanımı aldı ama sonunda 503'ün basit bir şifre olduğunu anladım. Diagramma'yı işaret ediyor. Langdon birden o beklenmedik keşif anını hatırladı. 16 Ağustos. Bir meslektaşının oğlunun düğününde göl kenarında duruyordu. Evlenecek çift giriş yaparken nehrin karşı tarafındaki mavnadan gayda sesleri yükselmeye başlamıştı. Tekne çiçekler ve çelenklerle süslenmişti. Gövdenin üstüne bir Roman rakamı boyanmıştı. DC2. İşarete şaşıran Langdon gelinin babasına 602 neyi ifade ediyor diye sormuştu. 602 mi? Langdon Mavna'yı göstermişti. DC2 Roman rakamıyla 602 demek. Adam kahkaha atmıştı. O Roman rakamı değil, Mavna'nın ismi. DC2 mi? Adam başını sallamıştı. Dick ve Johnny 2. Langdon kendini aptal gibi hissetmişti. Dick ve Johnny evlenen çiftin isimleriydi. Mavna'ya belli ki onların ismi verilmişti. DC1'e ne oldu? Adam homurdanmıştı. Dünkü prova sırasında battı. Langdon gülmüştü. Bunu duyduğuma üzüldüm. Yeniden dönüp Mavna'ya bakmıştı. DC2 diye düşünmüştü. Minyatür bir QE2. Dipnot, Queen Elizabeth 2 gibi. Hemen ardından aklına dank etmişti. Langdon Victoria'ya döndü. Söylediğim gibi, 503 bir şifre dedi. Illuminati'nin Roman rakamlarıyla ifade ettikleri şeyi örtbas etmenin bir yolu. Roman rakamıyla 503. D3 diye yazılıyor. Langdon başını kaldırıp baktı. Çok hızlıydı. Sakın bana Illuminati'li olduğunu söyleme. Victoria güldü. Açık deniz doku tabakasını sınıflandırırken Roman rakamlarını kullanıyorum. Elbette diye düşündü Langdon. Hepimiz öyle yapmaz mıyız? Victoria bakışlarını ona çevirdi. Peki D3'ün anlamı neymiş? D1, D2 ve D3 çok eski kısaltmalar. Eski bilim adamları Galileo'nun birbiriyle sıkça karıştırılan eserlerini ayırt etmek için bu kısaltmaları kullandılar. Victoria kısa bir nefes aldı. Dialogo, discorsi, diagramma. D1, D2, D3. Hepsi de bilimsel, hepsi tartışmalı. D3, 503'e karşılık geliyor. Diagramma, kitapların üçüncüsü. Victoria sıkıntılı görünüyordu. Ama bir şey hala mantıklı gelmiyor. Eğer bu segno, bu ipucu, aydınlanma yoluyla ilgili bu duyuru gerçekten Galileo'nun diagrammasındaysa, tüm kopyaları ele geçirdiğinde Vatikan bunu neden görmedi? Görüp fark etmemiş olabilirler. Illuminati işaretlerini hatırlıyor musun? Gözde görülür yerlere sakladıklarını, gizleme oyunlarını. Segno da aynı şekilde gizlenmişti. Gözde görülür bir yere. Onu aramayanlara görünmüyordu. Aynı zamanda onu anlamayanlara da görünmüyordu. Ne demek yani? Galileo onu çok iyi sakladı demek. Tarihi kayıtlara göre segno, Illuminati'nin lingua pura dediği şekilde gösterilmişti. Saf dil mi? Evet. Matematik mi? Öyle tahmin ediyorum. Gayet açık. Her şeyden önce Galileo bir bilim adamıydı ve bilim adamları için yazıyordu. İpucunu teşhir etmek için en mantıklı lisan matematik olurdu. Kitapçığın adı diagrammaydı. Bu yüzden şifrelerin bir kısmı matematiksel diyagramlar içerebilir. Victoria biraz daha ümitlenmiş gibiydi. Sanırım Galileo din adamlarının fark edemeyeceği bir çeşit matematiksel şifre yaratmıştır. Sıranın sonuna doğru ilerleyen Langdon, ikna olmuşa benzemiyorsun dedi. Olmadım, çünkü sen de ikna olmamışsın. D3'ten bu kadar eminsen neden bunu yayınlamadın? O zaman Vatikan arşivlerine girebilen biri buraya gelir ve uzun zaman önce diyagrammayı incelerdi. Langdon, yayınlamak istemedim dedi. Bu bilgiyi toplamak uzun zamanımı aldı ve... Langdon mahcup bir tavırla durdu. Zafer senin olsun istedin. Langdon kızardığını hissediyordu. Bir bakıma sadece, o kadar utanma, bir bilim adamıyla konuşuyorsun. Yayınla ya da yok ol. CERN'de buna bul ya da boğul deriz. Sadece ilk olma meselesi değildi. Aynı zamanda diyagramma hakkındaki bilgiler yanlış birinin eline geçerse kaybolur diye korktum. Vatikan'daki yanlış birileri mi? Mesele sadece yanlış olmaları değil. Kilise Illuminati tehdidini her zaman küçümsedi. 1900'lerin başlarında Vatikan, Illuminati'nin gerçekmiş gibi görünen bir hayal ürünü olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. Din adamları, Hristiyanlığın son ihtiyacı olan şeyin, bankalarına, siyasetlerine ve üniversitelerine sızan güçlü bir Hristiyanlık karşıtı hareketin varlığını öğrenmek olduğunu düşünmüştü. Belki de haklıydılar. Şimdiki zaman Robert diye hatırlattı kendine. Bankalarına, siyasetlerine ve üniversitelerine sızan güçlü bir Hristiyanlık karşıtı birlik var. Demek Vatikan'ın Illuminati tehlikesini doğrulayan her türlü delili örtbas edeceğini düşündün, öyle mi? Öyle sayılır. Gerçek ya da hayali her türlü tehdit, kilisenin gücüne olan inancı zayıflatır. Bir soru daha. Victoria susup ona bir uzaylıymış gibi baktı. Sen ciddi misin? Langdon durdu. Ne demek istiyorsun? Günü kurtarmak için planın gerçekten bu mu? Langdon, onun gözlerindeki ifadenin merhamet mi yoksa dehşet mi olduğuna karar verememişti. Diagrammayı bulmak konusunda mı? Hayır, diagrammayı bulmak, 400 yıllık segnonun yerini tespit etmek, bazı matematiksel şifreleri çözmek ve tarihte sadece en zeki bazı bilim adamlarının takip ettiği eski sanat yolunu bulmaktan bahsediyorsun. Ve tabii 4 saat içinde. Langdon omuzlarını silkti. Diğer teklifleri açığım. 50. Robert Langdon 9. arşiv kasasının önünde durup rafların üzerindeki etiketleri okudu. Brahe, Clavius, Kopernikus, Kepler, Newton. İsimleri tekrar okurken bir tedirginlik hissetti. Bilim adamları burada, peki ama Galileo nerede? Yakındaki kasanın içeriğini kontrol eden Victoria'ya döndü. Doğru konuyu buldum ama Galileo yok. Victoria yandaki kasayı gösterirken kaşlarını çatarak hayır değil dedi. Burada ama umarım okuma gözlüğün yanındadır çünkü tüm kasa ona ait. Langdon hemen yanına gitti. Victoria haklıydı. 10. kasadaki tüm tanım etiketleri aynı anahtar kelimeyi yazıyordu. 2. Professor Galileano. Langdon kısık sesle bir ıslık çaldı. Galileo'nun neden kendisine ait bir kasası olduğunu şimdi anlıyordu. Rafların karanlıkta fark edilen dış çizgilerine gözlerini kısarak bakarken Galileo davası diye hayretini ifade etti. Vatikan tarihindeki en uzun ve en pahalı yasal dava. 14 yıl ve 600 milyon liret. Hepsi burada. Birkaç tane yasal evrak işte. Sanırım geçen yüzyıllar avukatları pek değiştirmemiş. Köpek balıklarını da öyle. Langdon kasanın yanındaki geniş sarı düğmenin yanına gitti. Düğmeye basınca içerideki tepe ışıkları yandı. Kırmızı ışıklar odacığı parlak kırmızı bir hücreye çevirmişti. Yüksek raflardan oluşan bir labirent. Hayalet görmüşe dönen Victoria, "Tanrım," dedi. "İş mi yapacağız yoksa güneşlenecek miyiz?" Parşömenler ve tirşes olduğu için her zaman karanlık ışıkla aydınlatma yapılır. İnsan burada çıldırır. Kasanın tek girişine doğru ilerleyen Langdon, ya da daha kötüsü diye düşündü. Bir uyarı. Oksijen oksidan olduğundan hava geçirmez kasalarda az miktarda bulunur. İçeride bir zerrecik vakumu var. Nefes almakta güçlük çekeceksin. Yaşlı kardinaller dayanabiliyorsa ben de dayanabilirim. Doğru diye düşündü Langdon. Biz de o kadar şanslı olalım. Kasa girişinde tek bir elektronik döner kapı vardı. Langdon kapının iç döndürme milinde her bölmeden birine ulaşılabilen 4 erişim düğmesini gördü. Düğmelerden birine basıldığında motorlu kapı dişlileri harekete geçiyor ve yarım tur döndükten sonra duruyordu. İçerideki havayı aynı seviyede tutmak için uygulanan bir standart. Langdon, ben içeri girdikten sonra sadece düğmeye bas ve beni izle. İçerideki nem oranı %5, bu yüzden ağız kuruluğu hissedebilirsin dedi. Langdon döner bölmenin içine girerek düğmeye bastı. Kapı gürültüyle gıcırdayarak dönmeye başladı. Langdon, kapının hareketini takip ederken vücudunu hava geçirmez kasalara ilk girişte yaşanan fiziksel şoka hazırladı. Mühürlü arşivlere girmek, deniz seviyesinden bir anda 7000 metreye çıkmak gibiydi. Mide bulantısı ve baş dönmesi sıkça rastlanan tepkilerdi. Arşivcilerin deyişinden alıntı yaparak çift görünce çifte katlar diye hatırlattı kendisine. Langdon kulaklarının çınladığını hissediyordu. Tıslayarak boşalan havanın ardından kapı durdu. İçerideydi. Langdon ilk önce içerideki havanın umduğundan daha az olduğunu fark etti. Görünüşe bakılırsa Vatikan arşivlerini çoğu yerden daha fazla ciddiye alıyordu. Langdon öğürmemek için kendini tuttu ve akciğerlerindeki kılcal damarlar genişlerken göğüs kaslarını gevşetti. Sıkıntısı hemen geçmişti. Yunus adam olmak diye düşündü. Her gün yüzme havuzunda attığı 50 tur sonunda bir işe yaramıştı. Artık daha normal nefes alarak kasada etrafına bakındı. Şeffaf dış duvarlara rağmen o tanıdık gerginliği hissetti. Bir kutunun içindeyim diye düşündü. Kan kırmızı bir kutu. Arkasındaki kapının uğuldamasıyla Langdon arkasına dönüp Victoria'nın içeri girişini seyretti. Victoria içeri girer girmez gözleri sulandı ve güçlükle nefes alıp vermeye başladı. Langdon, "Bir dakika bekle," dedi. "Başın dönerse eğil." Victoria soluk soluğa konuştu. "Yanlış bileşimle dalış yapıyormuş gibi hissediyorum." Langdon onun ortama alışmasını bekledi. Kendini toparlayacağını biliyordu. Victoria Vetra muhteşem bir vücuda sahipti. Langdon'ın bir zamanlar Widener Kütüphanesi'nin hava geçirmez kasasında eşlik ettiği titrek Radcliffe mezunlarına hiç benzemiyordu. Tur, Langdon'ın kendi takma dişlerini yutmak üzere olan yaşlı bir kadına hayat öpücüğü vermesiyle son bulmuştu. "Biraz daha iyi misin?" diye sordu. Victoria başını salladı. "Ben senin lanet roket uçağına bindim, borcumu ödemek istedim." Bu onu gülümsetmişti. Tuğçe. Langdon kapının yanındaki kutuya eğildi ve beyaz keten eldivenler çıkardı. Victoria, "Formalite gereği mi?" diye sordu. "Parmak asidi. Belgeleri bunlar olmadan tutamayız. Bir çift giymen gerekecek." Victoria eldivenleri giydi. "Ne kadar zamanımız kaldı?" Langdon Mickey Mouse saatine baktı. 19'u biraz geçiyor. "Bu şeyi bir saat içinde bulmamız gerek." Langdon gerçekten dedi. "Fazla vaktimiz yok." Başlarının üstündeki filtreli kanalı gösterdi. Normalde müze müdürü birisi kasadan içeri girdiği zaman oksijen sistemini çalıştırır. Ama bugün öyle olmayacak. 20 dakika sonra nefessiz kalacağız. Kırmızımsı ışıkta Victoria'nın bembeyaz kesildiği belli oluyordu. Langdon gülümseyerek eldivenleri düzeltti. "Bul ya da boğul Bayan Vetra. Mickey'nin tiktakları duyuluyor." 51. BBC muhabiri Gunter Glick kapatmadan önce elindeki cep telefonuna yaklaşık 10 saniye baka kaldı. Chinita Macri karavanın arka tarafından onu inceliyordu. Ne oldu? Kimdi? Glick az önce kendisine gelmemiş olmasından korktuğu bir Noel hediyesi almış çocuk gibi ona döndü. Az önce bir tüyo aldım. Vatikan'da bir şeyler oluyor. Chinita, buna kardinaller toplantısı deniyor dedi. İyi tüyoymuş. Hayır öyle değil. Daha büyük bir şey. Arayan kişinin hikayesinin doğru olup olamayacağını düşündü. Doğru olması için dua ettiğini fark ettiğinde kendinden utandı. Sana dört kardinalin kaçırıldığını ve bu gece farklı kiliselerde öldürüleceğini söylesem ne derdin? İğrenç espri anlayışına sahip biri seni işletmiş derdim. Peki ya sana ilk cinayetin işleneceği yerin tam adresinin verildiğini söylesem ne derdin? Kiminle konuştuğunu bilmek isterdim. Söylemedi. Belki de saçmaladığı içindir. Glick, Macri'nin alaycılığına alışmıştı ama Marcy, onun 10 yıl süresince British Tatler'da yalancılar ve kaçıklarla uğraştığını unutuyordu. Bu telefon ikisinden de gelmiyordu. Bu adam soğukkanlı bir manyaktı. Mantıklıydı. Adam, seni saat 20'den önce arayacağım demişti. Ve sana ilk cinayetin nerede işleneceğini söyleyeceğim. Çekeceğin görüntüler seni ünlü yapacak. Glick, arayanın ona bu bilgiyi neden verdiğini sorduğunda cevap, adamın Orta Doğu'lu aksanı kadar soğuktu. Medya, anarşinin sağ koludur. Glick, bana bir şey daha söyledi dedi. Ne, Elvis Presley'nin papa seçildiğini mi? BBC bilgi tabanına girer misin? Glick'in adrenalini artmaya başlamıştı. Bu adamlar hakkında verdiğimiz başka haberleri de görmek istiyorum. Hangi adamlar? Bana iyi davran. Marcy içini çekerek BBC Veri Bankası ile bağlantı kurdu. Bir dakika sürer. Glick'in beyninde tilkiler dönüyordu. Arayan kişi kameramanımın olup olmadığını öğrenmekte çok hevesliydi. Videograf ve canlı yayın yapıp yapamayacağımızı. 1.537 MHz. Neden? Bilgi tabanı bipledi. Tamam, bağlandık. Kimi arıyoruz? Glick ona anahtar kelimeyi verdi. Marcy dönüp ona baktı. Dilerim şaka yapıyorsundur.